Osimhen şu anda Galatasaray'ın şampiyonluğu dışında başka hiçbir şey düşünmüyor. Fenerbahçe'nin bu maçtaki en önemli anahtarı panik yapmamasıydı. Ama 5 dakika özet yap Talisca, 10 dakika özet yap Talisca, 3 dakika özet yap Talisca. İşte Talisca bu zaten. Mourinho'nun istikrarlı olduğu tek bir taraf var. Sadece Galatasaray ve Okan Buruk üzerine yapmış olduğu yorumlar ve açıklamalar. Okan Buruk buraları işte çok iyi başardı. Tak tak tak tak ayağa kalktı, sezon sonunda şampiyon oldu. Son yılların en büyük skandallarından birisi yaşandı. Beşiktaş'ın geleceğini düşünen kimse var mı ya?
Ersin Düzen, merhaba.
Merhaba Cenk.
8. bölümle...
8 oldu mu ya?
Evet.
Vay be. Zaman çabuk geçiyor. Teşekkür ediyoruz izleyicilerimizin ilgisini. Yayınımıza mesajlarıyla destek veriyorlar, beğenileriyle destek veriyorlar. Kanalımıza da abone olmaya devam ediyorlar. Sağ olsunlar. Bu yayında da yine yorumlarını aynı şekilde değerlendireceğiz, sorularına yanıt vereceğiz. Beğenilerini ve mesajlarını bekliyoruz.
O zaman hemen gündemimize geçelim. Yoğun bir hafta oldu. 31. haftayı geride bıraktık Süper Lig'de ve şampiyonluk yarışındaki iki takım da hata yapmadan geçti. İlk olarak Samsunspor Galatasaray maçına bakacak olursak 2-0'lık skorla Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle Galatasaray zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Evet, Osimhen Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor. Muazzam performansı Samsun'da da devam etti. Hemen her pozisyon içerisinde, atağın içerisinde, rakipleriyle mücadelede, pozisyon hazırlanmasında hep Osimhen vardı. 21. golünü attı. Müthiş bir performans. Bununla birlikte Yunus'un uzun bir aranın ardından gol atması kıymetliydi. Hatırlarsan eğer Yunus'un sakatlığı döneminde Galatasaray analizi yaparken tüm oyunculardan onu ayrı bir yere tutmuştum. Profil açısından, yetenekleri ve saha içerisindeki varlığı açısından nitekim iyi bir Yunus'un Galatasaray'ın oyununu başka bir seviyeye çektiğini de bize net bir şekilde gösteriyor. Onun oynamasıyla beraber bence Galatasaray hücumdaki etkinliğini en azından biraz daha farklı yelpazelere çevirebildi. Bunda da en büyük pay Yunus'un tabii ki. Galatasaray çok çok rahat bir galibiyet elde etti. Açıkça söylemek gerekirse hatta Muslera'yı bir tek Holse'nin atmış olduğu o gol tartışılan, Samsunspor tarafından tartışılan golde gördük. Onun dışında ben Muslera'yı hiç hatırlamıyorum bile. Maçın özetinde bile bir tek o bölümde vardır herhalde.
Maç son açıklamalarına bakacak olursak Osimhen sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak. Sezon sonu bakacağız cümleleri Galatasaray taraftarlarının bir hayli tedirgin etti. Fakat yakın zamanda İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamasına bakacak olursak Osimhen'in sözleri ayrılacağı anlamına gelmiyor dedi. Galatasaray bu transferde ilerleme kaydetti mi?
Şu an için mümkün değil tabii ki. Nisan ayında Osimhen'den burada kalıp kalmayacağına dair bir yanıt almayı bekliyordu Galatasaray. Şu an için öyle bir durum yok. Çünkü Galatasaray şampiyonluk yarışının içerisinde. Doğrusu Galatasaray yönetimi de zaten şu anda Osimhen'in kalıp kalmamasının şampiyonluk yarışının önüne geçmesini de arzu etmiyor. Bir, bu da Osimhen'den kaynaklı. Osimhen şu anda sadece sahaya odaklanmış durumda. Galatasaray'ın şampiyonluğu dışında başka hiçbir şey düşünmüyor. Elbet sezon sonu gelecek. Sezon sonu geldiği noktada da Galatasaray'dan ayrılacak. Galatasaray'dan neden ayrılacak? Çünkü kiralık. Galatasaray'da tekrar devam etmesi için bu sadece Osimhen'e bağlı değil. Bu aynı zamanda Galatasaray'ın ekonomisine de bağlı. Evet, Galatasaray Osimhen'in bonservisi için belki istenilen 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılayabilir. Belki bu ekonomiyi sponsorluklar yardımıyla bulabilir. Fakat o noktada Osimhen burada devam etmek isteyebilir mi? O konuda benim kafamda daha büyük soru işareti var. Çünkü doğal olarak şu anki Osimhen kendisini daha farklı bir kulvarda, Avrupa'nın çok daha büyük bir liginde göstermeyi arzu edebilir. Talipleri var mı? Çok fazla var üstelik. İşte Juventus en son Napoli'ye sordu. Çok ciddi bir şekilde teklif yaptı. De Laurentiis, Napoli'nin başkanı, bir kuruş aşağıya vermem dedi. Üstelik sözleşmesinde, ki bu İbrahim Setin'in haberidir, İtalya için ayrı, İtalya dışında aynı zamanda farklı değerlendirilebilecek bir serbest kalma maddesinden bahsediliyor. Yani İtalya içerisinde bir satış söz konusu olursa Napoli kulübü dilediği bonservis bedelini talep edebilir. Ama dışarısı için 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinden bahsediliyor. Bu noktada sadece Juventus mu Osimhen'e talip olan? Hayır. İngiltere'nin birçok takımı, Arsenal, Manchester United gibi takımlar da keza aynı şekilde. Başka farklı takımlar, Paris Saint-Germain yine Osimhen'i istiyorlar. O yüzden Osimhen öyle ya da böyle büyük bir takımda oynayacak. Ama o büyük takımların arasında Galatasaray yer alacak mı? Bunun için biraz daha beklememiz gerekiyor. Bence çok detaylandırabileceğimiz bir durum değil. Ama detaylandırabileceğimiz durum sadece Juventus'un şu anda resmi olarak Napoli'ye başvuruda bulunması.
Transfer muhabbetine devam ederken Kevin De Bruyne'nin güzel bir sportif projeye hazırım söylemleri gözleri Mertens, Icardi, Osimhen gibi yıldızları getiren Galatasaray'a çevrildi. Kevin De Bruyne için Galatasaray bir girişimde bulunur mu?
Cenk, Kevin De Bruyne gibi bir oyuncu için bence sadece Galatasaray değil, Avrupa'nın birçok önemli takımı, Türkiye'den de Fenerbahçe, Galatasaray tabii ki girişimde bulunabilir. Bunun ekonomisini karşılayabilmek mümkün mü? Önce onun hesabını yapmaları lazım. İkincisi, gelecek sezon hangi teknik adamlarla yola devam edilecek? Şu anda bence iki taraf için de soru işareti var. Yani Fenerbahçe şampiyon olamazsa Jose Mourinho ile yola devam edecek mi? Bunu %100 biliyor muyuz? Mourinho'nun söylemi, Ali Koç'un söylemi devam edecekleri yönünde. Fakat şampiyon olamamış bir Fenerbahçe'de Mourinho daha fazla tartışılabilir ve kendi isteğiyle veyahut da yönetimin belki de isteğiyle yollar ayrılabilir. Öbür tarafta Okan Buruk şampiyon olsa veya olmasa %100 şu anda Galatasaray'ın başında diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Bunu aynı zamanda Galatasaray yönetimi açısından da %100 diyebilir miyiz? Evet, seçim yeni yapıldı. Normalde süre olarak devam ediyor. Fakat Galatasaray'ın bu noktada şampiyonluğu kaybetmesi Galatasaray'da başka tartışmaları da beraberinde getirebilir. Bu bakımdan Kevin De Bruyne gibi bir oyuncu Türkiye için ideal bir profil, yeteneğiyle, katkısıyla, yaşatacağı heyecanla, ama onun cevabından ya da onun kararını vermeden önce burada bazı şeylerin daha fazla netleşmesi gerekiyor. Bunu da konuşacağımız zaman transfer dönemi olur.
Maça geri dönecek olursak, Samsunspor'un offside'dan iptal edilen bir golü vardı. Maç sonrası bu bayağı bir gündem oldu.
Yarı otomatik offside sisteminin tespit ettiği bir offside. Daha sonrasında gece, hatta Trio programında o sistemin ekran görüntüsü direkt olarak kendi programlarında kullanılınca aslında Samsunsporlu oyuncunun biraz daha önde olduğunu daha yarı otomatik offside'ın görüntüsü gelmeden de anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu kadar kısa süre içerisinde denilen bir kavram var. Hemen nasıl karar verildi? Ben ölçtüm, biçtim. Topun ağlara gittiği, sonrasında oyunun yeniden başladığı süre 1 dakika. Evet, eskiden bu tür sorunlar 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6'ya kadar gidiyordu. Ama şimdi 1 dakikada çözüldü. 1 dakikada çözülmesi demek bile isteye bu golün offside gösterildiği anlamına gelmez. Bunu ispat edemezsiniz. Bunun offside olmadığını da herhangi bir şekilde ispat edemezsiniz. Ama offside olduğunu sistem ispat ediyor. Bak, aynı şey Fenerbahçe Galatasaray maçında da oldu. Ve maç sonu yayınımda da aynı şeyi ifade ettim. Bize açılar farklı gösterir. Şu tam olarak kamera hizasında şu anda benim elim. Bunu biraz bu tarafa çevirdiğimde bize daha farklı gösterir. Her türlü görüntüyü daha farklı gösterir. O yüzden her pozisyonu da direkt o hizadan görebilmek de mümkün değil. İzleyicilerimiz baksınlar özellikle bu pozisyonla ilgili ve Fenerbahçe Galatasaray pozisyonu ile ilgili. Szymanski'nin durduğu nokta. Kamera açılarını iyi baksınlar. Kalenin bu tarafındaki kamera açısıyla kalenin bu tarafındaki kamera açısı farklı. Ve iki görüntü de size çok daha farklı bir resim ortaya koyuyor. Birinde "Aa, buna nasıl offside verilmez kardeşim" dersin. Diğerinde de bir şüpheye düşersin. "Ya bu offside olmayabilir ya. Szymanski sanki topun gerisinde gibi geliyor" düşüncesiyle bakarsın. İşte aynı şekilde Samsunspor Galatasaray maçında yaşanılan pozisyon da öyle. Bunda manipülasyon yapılabilir mi? Bunda operatörün bir sekans, sadece bir frame olarak bir öne bir arkaya getirerek pozisyonu offside gösterebilir ya da offside gösteremeyebilir mi? Bu onların vicdanında kalan bir şey. İnsanların, futbol dünyasının bu kadar tartışmasının, sistemin offside gösterdiği gole dahi bu kadar tepki göstermesinin sebebi de insan olan güvensizliklerinden kaynaklanıyor. Oraya yarı otomatik değil, tam otomatik. Tam otomatik değil, tam otomatik. Tam otomatik de getirsen, insan içinde yer alan her türlü karar merciğinde bu güvensizlik varsa futbol ortamında aynı güvensizlik, aynı tartışmalar devam edecek. Samsunspor'un bu maçı hakeme falan bağlaması söz konusu dahi olamaz. Aksine hakemden dertlenecek olan bir taraf varsa Galatasaray tarafı dertlenebilir. Torreira'nın pozisyonu net penaltı. Samsunspor kendi futbolcusunun dudağının patladığı kanlı görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Dirsek bize, kart bize, hani adalet diye. Ya yapmayın böyle. Bak, kendi yayınımda maç sonunda da dile getirdim. Madem adalet diyorsunuz, o zaman kandırmayın insanları. Var olan ne ise onu gösterin madem öyle. Niye bir fotoğraftan olanı başka anlatmaya çalışıp da insanları kandırmaya çalışıyorsunuz peki? Neden? Kimi ikna edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Tek bir düşünce var. Onu Fenerbahçe'de alır kullanır, taraftarları sosyal medyada paylaşır. Maçı izlemeyen 85 milyon ülkede kaç kişi maçı izledi beyinde? Ama sosyal medyadan maçı takip eden dünya kadar insan var. Özetini bile görmemiş dünya kadar insan var. O fotoğraf başka bir şey anlatır. O fotoğrafı paylaşırsanız eğer, hakem Samsun'u doğradı, kıydı, biçti. Galatasaray'ın kazanması için elinden gelen ne varsa yaptı. Al, bu da ispatı. Bak adamın dudağı patlamış, buna kart göstermişler. Pozisyonu görmüş mü? Görmemiş. Peki neye inanıyor? Buna inanıyor. Buna sebep olan kim? Samsunspor. Peki doğru mu? Külliyen yalan. Yanlış. Adalet? Hani onların adaleti peki? Hani sizin adaletiniz peki? Adil olan bu mu yani? Olmayan insanlar olmuş gibi göstermek mi? Yaşanmış olan başka bir şey varken aslında başka bir şeyi insanlara göstermek mi peki adalet? Samsun bunu hak etmiyor. Ben Samsun'u çok severim. Defalarca eski stadında maç anlattım. Yeni stadın açılışında aynı zamanda görev yaptım. Orada çok büyük bir organizasyon da sundum. Taraftarıyla, şehriyle Türk futbolunun çok çok önemli yerlerinden birisidir Samsun. Ama ne Yüksel Yıldırım, Samsun Spor'un başkanı, söylemleriyle ve aynı zamanda bu tür iletişimiyle Samsun'un bunu hak ettiğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bu bölümü de böyle kapatayım. Ha, aynı şeyi şunu da söyleyeyim. Ek olarak Sivasspor maçına birazdan geçeceğiz. Madem hakem bölümü var. Sivasspor Fenerbahçe maçından sonra yönetimin, Rıza Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalarda az önce ne söylediysem aynısı onlar için de geçerli. Rıza Hoca'nın zaten bir maçtan sonra hakemden bahsetmediğine ben çok nadir şahit oldum. O da üzgünüm. Bunu da içimde tutmam. Bir tek ayırırsak herhalde Beşiktaş maçları vardır. Ama hakemle ilgili ufacık bir tartışma olsun. Yaklaşık 1-1,5-2 ay Rıza Hoca geriye döner Galatasaray maçından bahseder. Fenerbahçe maçı olsun. Yine aynı şekilde. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta sonra Sivasspor ligden düşer, yine Fenerbahçe maçına bağlar. Talişka'ya verilen faule bağlar. Çünkü örnekleri yaşandı. Ama ne hikmettir? Beşiktaş maçında çok fazla tartışma olsa da hiç konuşmaz Rıza Hoca. Yapmayın o zaman böyle. Niye peki? Çünkü neden? Beşiktaş'ın efsanesi. Ya tamam, Beşiktaş'ın efsanesi, Türk futbolunun efsanesi, çok kıymetli bir insan. Yıllarını vermiş, emek harcamış ama yıllardır da aynı söylemler, aynı mazeretler, aynı düşünceler, aynı futbol oyunu, en ufak bir değişim yok. Hatay'a gidiyorsun, başarısız oluyorsun hocam. Beşiktaş'a gidiyorsun, başarısız oluyorsun. Sivas'a geldin, yine aynı şekilde düşecek misin, düşmeyecek misin belli değil. Sadece hakem üzerinden maç yorumlanır mı ya? Olmaz yani. Kimse ikna oluyor mu? Olmuyor. Ne oluyor peki? Biz burada maalesef bunları konuşmak zorunda kalıyoruz.
Kış aylarını aratmayacak bir Sivas deplasmanında Fenerbahçe hata yapmadı. 3-1'lik skorla galibiyeti almayı başardı.
Sivas deplasmanı Fenerbahçe camiası taraftar açısından aslında sinir bozucu bir deplasman. Hele ki yakın zamanda, yani geçen sezon orada kaybettiğin 2 puan şampiyonluğa mal olmuşken bu maça biraz daha tedirginlikle baktı aslında Fenerbahçe taraftarı. Hele ki cuma Galatasaray Samsun'da rahat kazanmışken doğal olarak puan farkı 6, bunun baskısı var. Ama umduğundan bence daha rahat bir maç oynadı. Üstelik şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe'nin bu maçtaki en önemli anahtarı panik yapmamasıydı. Çok coşkulu bir oyun var mıydı? Hayır. Tempolu bir oyun var mıydı? Hayır. Ama kaliteli ayaklar işi bitiriyor ve bu maçı kazanmana yetiyor. Talişka gibi, Tadiç gibi, Dzeko gibi bu klasta oyuncuların varsa eğer, çok olağanüstü bir oyun ortaya koymadan da sen maç kazanabilirsin. Sivasspor'un yapabileceği en iyi şey fazla iyi mücadele, fazla iyi oyun. Bunu yapabildiler mi? Yapamadılar. Bir tek Manay Çağlar'la ve Skriniar'la mücadele etmeye çalıştı. Bir tek onun içinde yer almış olduğu pozisyonlar. Birazcık da Bekir. Onun dışında Sivasspor'un göstermiş olduğu varlık zaten ilk yarıdaki varlıktı. O kadar. Ama Fenerbahçe hem 2-0 öne geçtikten sonra, skor 2-1 olduktan sonra, tabii Trabzon maçına da benzer bir senaryo da oldu burada. İkinci yarının hemen başında gol atmıştı Trabzonspor maçında Fenerbahçe. Bu maçta da ikinci yarının hemen başında durum 2-0 oldu. Üstelik çok fazla iyi oynamadığın bir anda muazzam bir frikik golüyle 1-0 öne geçtin soyunma odasına. Hemen ikinci yarıda gol, sonra 2-0. Ama 2-0 olmasına rağmen Fenerbahçe maçı öldüremedi. 2-1'den sonra Sivasspor'dan bir refleks beklenirken daha önceki yaptığı hataları yapmadı Fenerbahçe. Eskiden şunu yapıyordu. Göztepe maçında, Samsun maçında puan kaybetmelerin sebebi buydu. Avrupa maçlarında yine aynı şekilde sıkıntı yaşamasının ana sebebi buydu. Fenerbahçe gol attıktan sonra ya da rakip gol atarsa eğer bir panik yaşıyor ve tamamen kendi kabuğuna çekiliyordu. Bununla beraber rakibin baskısı daha fazla ortaya çıkıyordu. Pozisyon üstüne pozisyon oluyordu. Şimdi bunu yapmadı. Daha güvenli, daha sakin bir şekilde oynadı ve Sivasspor'un kendi üstüne gelmesine de izin vermedi. Bu bakımdan maçta 2-1'den sonra da çok fazla bir sıkıntı yaşamadı. Fenerbahçe taraftarı gözlerini kapatarak maç izlemedi. Aksine daha rahat bir tek skordan tedirgindi. Onun dışında oyundan hiçbir tedirginliği olmadı. Bu arada Talişka'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Geçen hafta uzun uzun konuştuk ama işte Talişka bunun için alındı. Acun Ilıcalı bu transfer için yaklaşık 2 ay boyunca Talişka ile sürekli birebir iletişim kurmasının ana sebebi buydu. Ali Koç'u, Jose Mourinho'yu bu anlamda özellikle iletişimiyle birlikte Talişka transferinin ne kadar mantıklı olabileceğine inandırması, ikna etmesinin ana sebebi buydu. 3 tane maç, üst üste golleri var. Toplam 6 gole ulaştı. Özellikle Trabzonspor maçı ve bu karşılaşmada da anahtar isim Talişka oldu. Trabzon maçını kazandıran, aynı zamanda Sivas deplasmanında seni rahatlatan ve galibiyetin anahtarı olan Talişka. Yoksa gümbür gümbür 90 dakika her yere koş, her yerde Talişka, onun içinde Talişka, bunun içinde Talişka, golde Talişka, asiste Talişka, pozisyonda Talişka. Böyle bir profil değil zaten Talişka. Bütüne baktığında böyle bir profil değil. Ama 5 dakika özet yap Talişka, 10 dakika özet yap Talişka, 3 dakika özet yap Talişka. İşte Talişka bu zaten. Beşiktaş'ta da öyleydi. Fenerbahçe'de de özellikle fiziği daha iyi olduğunu bu maçta biraz daha gördük.
Talişka'ya parantez açmışken bir isme daha parantez açmamız lazım. Eleştirilere maruz kalan bir Tadiç vardı. Fakat iki golüyle Sivas'taki galibiyeti mimarlarından da biri oldu.
Ya işler çok fazla iyi gitmediğinde aslında saha içerisinde hemen herkes tepki görebiliyor. Bak Dzeko geçen sezon bittiğinde Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan demediğini bırakmadı. Niye? Konya maçındaki kaçırdığı gollerden dolayı. Puan kaybetti. En fazla tepkiyi kim gördü? Edin Dzeko gördü. Git bu kulüpten artık yeter, kaçırdığın goller falan diye. Edin Dzeko bu sezon yine tepki görmedi mi? Son maçlara bak. Edin Dzeko gol atmıyor. Ama oyunun içerisinde var mı? Edin Dzeko var. Tadiç keza aynı şekilde. Tabii ki ilk o başlangıç ve geçen sezonki performansı yok. Ama bu sadece Tadiç'e bağlı bir durum değil. Fenerbahçe'nin oyunundaki aynı zamanda sallantılardan da kaynaklanıyor. Dörtlüden üçlüye dönüyorsun. Üçlüden sonra bir anda dörtlüye dönüyorsun. Kadrodaki oyuncular değişiyor. Sezon başında başka oyuncular var orta sahada, kenarda, ileride. Sonra bir anda değişiyor. Tekrar şimdi bakıyorsun sezon başındaki oyuncular var. Şimdi bunlar kolay mı bir oyuncu için? Sadece bir oyuncuyla her şey değişmiyor. Bir oyuncunun performansıyla da her şey değişmiyor. Bu bir takım oyunu. Bunun savunması var, kalecisi var, orta sahası var, hücumu var, kanat oyuncusu var. Hepsi tamamlayıcı. Oğuz, Kostić, iki tane kenar oyuncusu. Fenerbahçe'de saysak en iyi oynayan 5 tane oyuncu kimdi diye o Fenerbahçe'nin 7 maçlık seri galibiyetlerinde herkes Oğuz'dan ve Kostić'ten bahsederdi. Bugün ikisi de 11'de yok. Şimdi bu sadece Tadiç üzerinden yorumlanacak bir durum değil. Bu tamamen Mourinho üzerinden yorumlanacak bir durum.
Peki o zaman Mourinho'nun maç sonu açıklamalarına bakacak olursak, mevcut durumda 3 puan geride olmak harika bir başarı söylemeninde bulundu.
Bunu hangi anlamda söylediğini keşke açabilseydi. Ama bana vermiş olduğu bazı şifreler var. Çünkü bu cümlelerin öncesinde kullandığı ifadeler aslında neyi anlatmak istediğini bize birazcık gösteriyor. Şimdi öncesinde 2 ay oldu. Geldim, baktım, burada mevzunun nasıl döndüğünü anladım filan derken sezon başından hala aynı şekilde Mourinho'nun istikrarlı olduğu tek bir taraf var. Olumsuz anlamda bir istikrardan bahsediyorum ama. Sadece Galatasaray ve Okan Buruk üzerine yapmış olduğu yorumlar ve açıklamalar. Hep aynı şeyleri söyledi. Geldiği günden bu yana bak kadro değişti, kaleci değişti, savunma değişti, orta saha değişti, kenarlar değişti, santrofor değişti. Değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Formasyon değişti, oyun değişti. Ama sadece ne değişmedi? Sadece Galatasaray'la ilgili ve Okan Buruk'la ilgili yaptığı açıklamalar değişmedi. Ve hatta artık fiziki olarak bir temasta dahi bulundu. Şimdi buradaki açıklamasını da ben buna yorumluyorum. Tüm bunlara rağmen diyor. Yani hani ben size sezon başında anlattım ya, Galatasaray sistemden, Galatasaray yapıdan yararlanıyor. Sistem sadece bir takıma hizmet veriyor. Hakemler sadece onun lehine kararlar veriyor. Bununla beraber Fenerbahçe 2014'ten beri şampiyon olamamasının ana sebebi bu sistem. Hakemler sürekli önümüzü tıkıyor. Ben gelmeden önce meğer seneler yaşanmış. Bak ben buradayken de bunlar yaşanmaya devam ediyor. Onları itmeye çalışırlarken bizi çekmeye çalışıyorlar. Tüm bunlara rağmen diyor, ben bugün geldiğim noktada son 7 maça eğer 3 puan geride giriyorsam ben zaten harika bir iş yapmışım demektir. Demeye çalışıyor Jose Mourinho. Peki buna inanan var mı? Asıl sorun bu. Adım gibi eminim kendisi dahi inanmıyor. Bunun bir karşılığı var mı? Kendi camiası tarafından da bir karşılığı yok. Şimdi Jose Mourinho önce kendi camiasını ikna edecek. Sonrasında bu mazeretleri ortaya koyacak. Mourinho şu anda teknik direktör varlığıyla kendi camiasını ikna edemedi. kendi hünerleriyle şu anda kendi camiasına bu güveni veremedi. Bugün Mourinho'ya inananlar hayal kırıklığı yaşamış durumdalar. Mourinho Beşiktaş derbisini kazansa dahi kendi camiası tarafından çok fazla ikna edilmiş olmayacak. Çünkü onun en önemli 3 tane sınavı Galatasaray derbileriydi. Avrupa'ydı. Şampiyonlar Ligi ön elemesiydi. Bu tür kulvarlarda Mourinho farkını ortaya koymalıydı. Yoksa Sivas'ı yenmişsin, Kayseri'yi yenmişsin, Eyüp'le berabere kalmışsın, onunla oynamışsın, bununla oynamışsın, orada kazanmışsın. Bunlar değil. Okan Buruk buraları işte çok iyi başardı. İlk sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon. Hep en kırılabilecek anlarda koydu planını sahaya, karşılığını aldı. Gücünü ortaya koyduktan sonra yoluna devam etti. Beşiktaş derbisini kaybetti. Kupada Fenerbahçe sağdan silindi. Galatasaray çok rahat bir galibiyet aldı. Gitti rakibini Kadıköy'de eledi. Okan Buruk açısından en önemli kırılma maçlarından bir tanesidir. İki tane üst üste derbi yenilgisi Okan Buruk için başka bir dönem başlatabilirdi. Galatasaray açısından çok daha başka bir tartışmaları beraberinde getirebilirdi. Düşün, lider yoluna devam ediyor kupada. Ama ona rağmen tartışılan bir Okan Buruk, iki tane derbi üst üste kaybetseydi kim bilir nasıl tartışılırdı. İlk sezon, herkes Florya semalarında Fatih Terim'in silüetini falan görüyordu böyle. Ha gel daha gelecek derken iki tane maç. Başakşehir, Beşiktaş derbisi. Tak tak tak tak, bir tanesi 7, diğerinde 2-1'lik galibiyet. Sonra yine ayağa kalktı, sezon sonunda şampiyon oldu. Geçen sezon keza aynı şekilde. Gitti Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yine yendi. Yine Okan Buruk ayağa kalktı, yoluna devam etti. Bu sezon aynı şekilde. Şimdi bunları göz önüne aldığında Fenerbahçe taraftarının beklentisi de Mourinho'dan bu anlamda işte kendini ispat ettiği, işte ben bu yüzden Mourinho'yum, bu yüzden Fenerbahçe'nin hocasıyım diyebileceği bir irade, bir akıl, bir strateji, bir hikaye, bunu koymasını bekliyordu. Şu ana kadar yok. Mourinho değil, başka bir teknik adam olsaydı da Fenerbahçe bugün aynı durumda olurdu. Bunu harika bir başarı olarak değerlendirmek söz konusu dahi değil. İsmail Kartal devam etseydi, Vitor Pereira'yı al tekrar buraya koy. Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan gelsin aynı şekilde. Yine bu tablo olurdu. Kalkıp da şöyle olmazdı yani. Galatasaray 3 puan farklı lider, 13 puan farklı lider olurdu. Aksine belki başka bir teknik adam olsaydı Galatasaray'ın bu sallantılı döneminde Fenerbahçe daha önde olabilirdi. Daha önde olabilirdi.
Peki bu derbi karnesine rağmen şampiyon yaparsa?
Yapabilir tabii ki. Bak hatırlarsan eğer. Arada o zaman 6 mıydı, 8 miydi? Benim burada kullandığım bir ifade var. Kayıtlarda duruyor. Fenerbahçe puan farkıyla şampiyon olabilir diye. Hatırlıyorsun. Şimdi ben o lafı söylerken Galatasaray'ın oyun gücü çok kötüydü. Fenerbahçe'nin oyun gücü yükselmişti. Burada hesabı şaşırtan Samsunspor beraberliği oldu. Ben Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanından yenilgiyle ayrılmasını bekliyordum. Oyun gücü düşüktü. Ha şunu da açıkça söyleyeyim. O maçta 10 kişi kalmasaydı Galatasaray belki maçın hikayesi başka olabilirdi. Beşiktaş'ın o galibiyetin ana sebeplerden bir tanesi Galatasaray'ın 10 kişi kalmasıdır. Ama Samsunspor beraberliği olmasa Fenerbahçe adına bugün artı 2 olurdu, bir puan fark olurdu. Galatasaray'ın önümüzdeki 7 maç, Fenerbahçe'nin önümüzdeki 7 maçına baktığımızda ben geçen hafta ne dedim? İki takımdan da 8'e 8 beklemiyorum dedim. Hala aynı görüşteyim. Bu hafta Sivas'ta da, bu hafta Samsun'da da ben puan kaybı beklemiyordum. Ama önümüzdeki maçlar biraz daha zorlu olacak bence.
Fenerbahçe'nin hisse satışıyla alakalı sosyal medyada birçok söylemler ortaya çıktı. Bu hisse satışı ne anlama geliyor?
Fenerbahçe ne yaptı? Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Ne dedi? 4.8 bir hisse satışı 553 milyona tekabül ediyor aşağı yukarı. Bunu Bankalar Birliği borcunu kapatmak için kullanacağını ifade etti. Şubat'taki tüm mali tabloya baktığımda en son Fenerbahçe yönetiminden de yapılan açıklamada yaklaşık olarak 551 milyon TL bu sene içerisinde ödenmesi gereken bir meblağ var. Bu bunu karşılıyor mu? Bu bunu karşılıyor. Sonuçta A şıkkı. Bankalar Birliği dediler. Bankalar Birliği'ndeki ödenmesi gereken rakamla uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Şimdi neyi bekleyeceğiz? Ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Buna bakacağız. İkinci konu, Fenerbahçe'nin borcu nereden nereye gelmiş? Fenerbahçe'nin borcu 320 milyon eurodan yaklaşık 240 milyon eurosu gitmiş. En son Fethi Bey'in ve Erol Bey'in açıklamaları, Fenerbahçe yönetiminden bahsediyorum, Şubat ayında 80 milyon euro civarında bir borç kaldığını söylemişler ve bu 80 milyon euro borcun da aynı zamanda sermaye arttırımıyla birlikte 40 milyon eurolara, hatta ve hatta stat isim sponsorluğu, bunun yanı sıra aynı zamanda forma isim sponsorluğu ile birlikte daha da aza çekeceklerini ifade etmişler. Bu direkt olarak yönetimin kendi ifadesidir. Bu yolda ilerliyor mu? Bu yolda ilerliyor. B şıkkına geldik. Attık mı bir tane pozitif? attık pozitifi. Diğer taraftan bakıyoruz şimdi. Fenerbahçe yönetiminin Bankalar Birliği borcu ile ilgili olarak attığı hamlelerde bir sıkıntı var mı? Onda da yok. Bu son ödemeyi gerçekleştirdiği takdirde orada da ciddi bir düşme söz konusu ki Bankalar Birliği borcu tüm kulüpler açısından faiziyle beraber ciddi bir sıkıntı yaşatıyor. Öbür taraftaki borçla beraber zaten artıya geçtiğinde o yük daha da fazla büyüyor. Bugün Fenerbahçe'nin en son açıklanan 18 milyar civarında TL borcu vardı. Beşiktaş'ın keza 15 civarında borcu var. Şimdi taraftar veyahut da eleştirilmek isteyenler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya siz gayrimenkulünüz var, hisse satacağınıza gayrimenkul satışı yapsaydınız. Ya bugün Galatasaray taraftarı kendi gayrimenkullerini satıyor diye zaten yönetime tepki gösteriyor. Florya elden gidiyor, Ada elden gidiyor, Kemerburgaz elden gidiyor, orası elden gidiyor diye tepki gösterdiler. Böyle bir dönemde ekonomik anlamda ve futbola şu anki bakılan güvensizlikte bu kadar tartışmaların olduğu noktada ve üstelik geride olduğum bir dönemde Türkiye ekonomisinin de şu an yaklaşık son 1-1,5 aydır devam eden süreci içerisinde tüm bunlara rağmen bir yabancı fon eğer burada gelip senin hisselerini alıyorsa ve böyle bir yatırım yapıyorsa eğer bunu pozitif olarak da değerlendirmek lazım. Sadece Ali Koç kulübü satıyor, ona satıyor, buna satıyor. Ya rakam ortada zaten. 4.8'de kime neyin yönetimini veriyorsunuz siz? Nerede görülmüş bu? Üstelik halka açık bir şirketten bahsediyoruz. Bunu ve benzerlerini geçmiş dönemde Avrupa'da da yapan birçok şirket var. Yani bunda ne gibi bir anormallik var? Şu şu olursa şöyle olabilir, şöyle olursa da şu olabilir, sonra şu olursa da şu olacakmış ya da olma ihtimali varmış üzerinden bir niyet okuma. Doğrusunu söylemek gerekirse bence erken. Önce görelim, bakalım. Ha bu arada hukuki olarak da alan ve aynı zamanda satan bu ismi açıklama mecburiyetinde değil. Merak edilmesi doğal mıdır? Kesinlikle doğaldır. Ona da itirazım yok. Yarın öbür gün açıklayabilirler mi? Açıklayabilirler. Bence taraftarın tedirgin olmasının sebebi biraz bu yani işte yönetimi mi satıyorlar, kulübü mü satıyorlar, bizim kulüp elden mi gidiyor düşüncesi. Yabancı, hangi yabancı, neresi bu? Bir sürü spekülasyon yapıldı. Yok İsrail'li bir şirket, yok Rus şirket, yok Katarlı şirket, yok başka bir şirket filan derken o yüzden tartışmalarla beraber insanlar direkt olarak negatif bir vaziyete baktılar. Ama bence o kadar negatif, o kadar da güvensizlik ortamı yaratacak bir durum yok.
Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısında Hasan Arat ile Tevfik Yaman Türk arasında bir tartışma yaşandı. Bu olayın
vallahi tartışma demeyelim. Son dönemlerin, son yılların en büyük skandallarından, en kötü görüntülerinden birisi yaşandı diyelim. Tartışma çünkü hafif kalır. Yazıktır. Yani o tabloya, o görüntüye, o rezilliğe üzülmek için sadece Beşiktaş'ta olmaya gerek yok. Kim olursa olsun aynı üzüntüyü yaşamıştır. Bunun Beşiktaş'ı şusu busu filan değil. Hangi kulüp olursa olsun hiç yakışmadı. Ha sürpriz mi? Sürpriz değil. Maalesef. Ne acı ki bu yaşananlar benim nezdimde sürpriz olmadı. Bu yaşananlar zaten yıllardan beridir devam eden söylemlerin artık işin fiziki boyutuna taşınmasıydı. Artık işin saldırı boyutuna taşınmasıydı. Bu daha önceki başkanlara da olabilirdi. Bu daha önceki başkanlar arasında birbirleriyle arasında olabilirdi. Çünkü artık o kadar seviye sadece ve sadece tırnak içinde söylüyorum hırsızlık üzerine yapılıyor ki her gidenin sürekli bir şeyler götürdüğü bir düzen. Herkes hırsız. Tırnak içinde söylüyorum. Bakıyorsun yıllardan beridir hep aynı şeyler söyleniyor. Hangi başkan gelirse gelsin eskisiyle ilgili aynı şeyleri söylüyor. Ya Hasan Arat geldi. Ahmet Nur Çebi ibra edilmedi. Ahmet Nur Çebi geldi. Fikret Orman'la ilgili aynı şeyler yaşandı. Fikret Orman'ın gelişi aynı şeylerdi. Kim gelse aynı şekilde geliyor. Kim gitse aynı şekilde gidiyor. Tüm bu tabloda Beşiktaş'ın geleceğini düşünen kimse var mı ya? Sadece eski başkanı, eski yönetimi suçlayarak gelecekle ilgili bir plan, bir proje, bir ışık, bir umut üretebilmek mümkün mü? Beşiktaş'ın geleceğinden bugünkü tabloya baktığımızda kim umutlu ya? Tüm bu yaşananların dışında aynı zamanda hangi iş adamı, hangi şirket gelip de Beşiktaş'a destek verebilir? Şu bir sene içerisinde yaşanan rezillikler, Hasan Arat'ın gidişi. Ya ben gerçekten son dönemlerde bu kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşamadım. Hangi anlamda biliyor musunuz? Hasan Bey'in başkan adaylığı sürecinde hazırlamış olduğu bir sunum vardı. Kongre üyelerini topladı. O kadar güzel hoşuma gitti ki hatta paylaşım da yaptım o zaman X'te. Daha Serdal Adalı o zaman sunum falan yapmamıştı. Anlattı şunu yapacağız, bunu yapacağız. Gayrimenkuller projesi, stat projesi, taraftarla ilgili, transferlerle ilgili ve tebrik ettim. o kadar iyi hazırlanmış ki dedim. Helal olsun. Fakat akabinde bir gün sonra Beşiktaş'ın içini dışını, ıncını cıncını, her şeyini bilen bir arkadaşım telefon açtı bana. Ersin dedi, senin paylaşımını gördüm dedi. Biraz erken davranmışsın. Nasıl yani? Çok fazla bir detay vermeyeyim dedi ama hiç o işler öyle senin yazdığın gibi olmayacak dedi. Hasan Arat'ı çünkü tanımıyorsun sen dedi. Evet tanımıyorum dedim. Tanısaydın zaten öyle bir paylaşım yapmazdın dedi. Göreceksin neler yaşanacağını dedi. Ve dediği kadar oldu. Gerçekten oldu. Son yılların en başarısız başkanı mı? Öyle. Hasan Arat. Vermesi gereken bir hesap var mıydı? Vardı. Verebileceği yer neresiydi peki? Divandı. Peki konuşma yaptığı noktada, o kürsüye çıktığı noktada izin verdiler mi? Vermediler. Vermemenin ötesinde aynı zamanda oranın divan başkanı önce ben burada kullanamayacağım şekilde bir küfür ediyor. Sonra ona doğru gidip vuruyor. Arkasından onun koruması gidiyor, saldırıyor, yumruk atıyor. Tüm bu noktada peki kim suçlu? Birincisi Tevfik Yaman Türk. İkincisi de salona giriş esnasında Tevfik Yaman Türk'ü tahrik etmek için davranış biçimi olarak çok yanlış yapan Hasan Arat. Ama olan neye oldu, kime oldu? Beşiktaş kulübüne. Yazıktır. O taraftara yazıktır. Kongre üyelerine yazıktır. Saygısızlıktır. Kayıtsız şartsız Tevfik Yaman Türk istifa etmeli. İhraçla ilgili olarak çok fazla paylaşımlar yapıldı Beşiktaş kongre üyeleri tarafından. Disiplin yönetmeliklerine göre de kullandığı ifadeler ve göstermiş olduğu bu tavır ihracını gerektirebilir. Aynı şekilde Hasan Arat'la ilgili olarak da. İkisinin Beşiktaş'tan artık uzaklaşması Beşiktaş taraftarının az da olsa teselli olabilmesi için olmazsa olmaz. Rahatlamaları açısından bence Beşiktaş'tan uzaklaşmaları gerekiyor. Bunun kararını da ben verecek değilim tabii ki. Karar tamamen kongre üyelerine, işte yönetmelikten neyi gerektiriyorsa ona bağlı.
Aslında bu durumlar takıma da kötü yansıdı ve Başakşehir karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet yaşadı. Solskjaer'in açıklaması da zaten bu durumları özetleyen bir cümleydi. Bu takıma bakacak olursak ilaç yetmez, ameliyat lazım demişti.
Cenk, keşke imkan olsaydı da Beşiktaş'la ilgili pozitif bir şeyler söyleyebilseydik. Sağ dışında da öyle, sağ içinde gördük. Ha, şu konuda da çok büyük haksızlık yapmak istemem. Skora bağlı olarak yorum yapan birisi hiçbir zaman olmadım ben. Beşiktaşlı futbolcular bir şeyler yapmaya çalıştılar. 1-0'dan sonra da 0-0'lık süreç içerisinde de. Yani bir çaba vardı. Hani bitsin de gitsin diyebileceğimiz bir tablo yoktu ortada. Haksızlık yapmış olurum. Bir şeyler yapmaya çalışan bir Beşiktaş takımı vardı. Ama olacağı bu. Bundan daha fazlası olmaz. Bundan daha fazlası ancak rakibin de göstermiş olduğu oyuna karşılık işte derbi maçlarında olabilir. Çünkü onlar da açık oynuyorlar. Ama diğer takımlar bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Atletik Bilbao gibi açık oynamıyor sana. Savunma güvenliğini daha fazla, daha iyi, daha güvenli tutuyorlar. Buraları açman için daha fazla kaliteye ihtiyacın oluyor. Bu sadece Rafa Silva ile olacak şey değil. O yüzden diyorum, ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar. En iyi döneminde dahi 10 kişi kalan Trabzonspor'u aşamamış bir Beşiktaş'tan bahsediyorum ligin ilk yarısında. En formda döneminde dahi. Bu kalite eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunun içinde çok çok çok çok çok fazla gelip burada ilk 11'de oynayabilecek üst düzey futbolculara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Fenerbahçe ile Galatasaray ile rekabet edebilmesi için ancak buna ihtiyacı var. Bunun içinde ciddi bir ekonomiye ihtiyacı var. Ciddi ekonomi güçlü bir başkandan geçer. Güçlü başkan yetmez, güçlü bir yönetimden geçer. Güçlü projelerle geçer. Şu anki bu tabloda Beşiktaş'ın gelecek için bunları konuşabilmesi bence mümkün değil. Önümüzde bir seçim daha var. Ben tek adaylı bir seçim beklentisinin karşılanacağını da düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Yani başka adaylar girebilir devreye.
O zaman şimdi izleyici sorularımıza geçelim. Fenerbahçe'nin formda oyuncuları Oğuz ve Kostić neden birden kesik yedi?
Mourinho'nun direkt olarak formasyonu değiştirmesinden kaynaklı. Başka bir oyun oynuyor. Ama mesele Kostić ve Oğuz'u alması değil. Aslında önde Dzeko'yu yalnız kullanmasından kaynaklı. Enes'i size başka bir oyun oynatıyor. Dzeko'yu orada tek başına koyduğunuzda Dzeko'yu bir santrofor olarak düşünmeyin. Dzeko oyunun bir istasyonu. Hem santrofor, hem 10 numarası, hem 9.5 numarası, hem sizin oyununuzun kurulumun içerisindeki en önemli asetlerinizden birisi. En önemli oyuncularınızdan bir tanesi. Ama Enes'iyle bu oyunu oynayamazsınız. Bu yüzden zaten Kostić ve Oğuz tercihi farklı oyuncularla birlikte değişti.
Fenerbahçe haftaya Kayserispor'la oynayacak. Kayserispor'da 5 oyuncu cezalı duruma düştü.
Şimdi bunu Eyüpspor örneğiyle karşılaştıran var. Bunu Bodrum maçı örneğiyle karşılaştıran var. Çok fazla bu tür şeylerle de muhatap olan insan değilim. Yani böyle tartışmaların içerisinde yer almayı da arzu etmiyorum da. Kayseri kiminle oynadı arkadaş? Kasımpaşa'yla oynadı. Kayseri şu anda peki neyin derdinde? Kendi canının derdinde. Kayseri kendi canının derdindeyken Fenerbahçe maçını düşünebilir mi? Düşünmesi söz konusu mu? Tabii ki değil. Kayseri bugün puan durumuna baktığında düşme adaylarından bir tanesi. Ve öyle 3 tane arka arkaya hayati galibiyetler aldı ki kendini biraz olsun üste attı. Şunlardan 2 tanesini falan kaybetmiş olsaydı Kayserispor'un ligde kalma ihtimali en düşük takımlardan biriydi. Şu 4 maç, 5 maç, 3-4 tane galibiyet bir anda Kayserispor'u başka bir noktaya getirdi. Kayseri'nin önünde Fenerbahçe maçından çok daha önemli bir maç var. Bir hafta sonra oynayacağı Rizespor maçı. Rizespor direkt rakibi. Bak Bodrum'un, Kayseri'nin veyahut da Sivas'ın büyük takımlarla Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı maçlara bakışıyla direkt birebir kendi rakipleriyle oynadığı maçlara bakışı aynı olmaz. Olamaz. Kendi rakibini, düşme hattındaki rakiplerinden birisini yenebilmek sana başka bir avantaj getirir. Ama Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan puan almak ekstradır. Bunun için uğraşmaz mı? Uğraşır tabii ki. Ama o maça bakışıyla öbür maça bakışı çok daha farklıdır. Bile isteye aynı zamanda 3 tane oyuncu kendini temizlesin. Fenerbahçe maçına bunları temizlemiş bir vaziyette çıksın. Fenerbahçe'ye kıyak yapsın. Ya olacak şey mi ya? İzleyicimiz sormuş diye cevapladım. Yoksa bak şu ana kadarki süre içerisinde hiç böyle bir konuya değinmedim bile.
8. bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kapanış için sizi seyirciyle baş başa bırakıyorum.
Cenk ağzına sağlık. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yorumlarını, beğenileri de bekliyoruz. Bir sonraki programda onların sorularına yanıt vermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda kanalımıza abone olurlarsa da çok çok mutlu oluruz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.